Ayrım 10. Türkan, Ayşe Kulin, sayfa 191. Her şey çok güzel olacak. Akademisyen olarak yerimi sağlama aldığımdan beri, cüzamla ilk gördüğüm gün yapmaya karar verdiğim reforma kendimi artık hazır hissediyordum. Tropikal Hastalıklar Hastanesi'nde öğrendiklerimle, katıldığım kongrelerde tanıştığım, dünya çapında uzmanlardan edindiğim bilgiler kendime güvenimi artırmıştı. Türkiye'de de cüzam konusunda bir an önce yasal sorumlulukların alınması gerektiğine inanıyordum. İngiltere örneğinde görmüş olduğum gibi ülkemdeki cüzamların yaşadıkları alanların düzeltilmesi, sayılarının saptanması, hastaların hastaneye sevki şarttı. Bu konularda sağlık müsteşarına yazılar yazmayı, telefonlar etmeye başladım. Ne yazılarıma yanıt alabildim ne de telefon görüşmeleri bir işe yaradı. Cüzamlar için bir şeyler yapılabilmesi ancak toplumda farkındalık yaratabildiğim takdirde mümkün olacaktı. Yoksa her şey eski hamam, eski tas devam edecekti. Halkın okuduğu günlük gazetelere Bakırköy'deki cüzamlı hastalarla ilgili makaleler yazmaya başladım. Yetinmedim, konuyu televizyona da taşıdım. Uğur Dündar'la cüzamı anlatan 35 dakikalık bir televizyon filmi yaptık. İşte o zaman yer yerinden oynadı. Hemen haddimi aşmakla, Türkiye'de cüzam var gibisinden bir yalanı söylemekle ve turizmi baltalamakla suçlandım. Tanrı yaptığım işte beni destekliyor olmalıydı ki o günlerde bu suçlamalardan sıyrılmamı sağlayan bir olay oldu. Cüzamların filminin televizyonda gösterilmesi, İran Şahı'nın eşi Farah Diba'nın Türkiye'yi ziyaretine rast geldi. Bizim filmimiz akşam haberlerinin sonrasında gösterime girecekti. Haberlerde ise elbette ağırlık Farah Diba'daydı. Kraliçenin tüm ziyaretleri, kıyafetleri, katıldığı etkinlikler gösterildikten sonra bir de özel söyleşi yayınlanmış ve söyleşiyi yapan kişi kraliçeye boş zamanlarında ne yaptığını sormuştu. Farah Diba, boş zamanlarımı cüzam hastalarıyla ilgilenerek geçiririm diye yanıt vermez mi? Hep düşünmüşümdür. Farah Diba'nın bu yanıtı olmasaydı benim cüzamlarla ilgili filmim bu kadar çok ses getirir, ilgi çeker miydi diye. O yıllarda televizyonda tek bir kanal vardı. Farah Diba'yı dinleyenler bir saat sonra cüzamların filmini de izlediler ve halkta aniden bir ilgi uyandı. İnsanlar birkaç gün boyunca Sağlık Bakanlığı'nın telefon bombardımanına tutmuşlar. Arayanların bir kısmı cüzamların sokaklarda boşboş dolaşıp dolaşmadığını, bazısı ülkede kaç cüzamlı bulunduğunu, diğerleri bunların tedavisinin nerelerde ve nasıl yapıldığını ve hepsi de cüzamdan koruma yollarını öğrenmek istiyormuş. Ben kim bilir kaç kere bakanlığa bu konuda halka bilgi verilmesi için başvurmuş ama turizm engellenir korkusuyla savuşturulmuştum. Farah Diba sohbetinin arkasından gelen film sayesinde Pandora'nın kutusu nihayet açılmıştı ve hesabının da benden sorulacağı belliydi. Gerçi cüzdanı saklayan tek ülke Türkiye değildi. Pek çok ülke cüzdan konusunda aynı endişelerle gerçekleri saklamayı tercih ediyordu. Örneğin bir keresinde Roma'da bilimsel bir toplantıdayken İtalyan temsilci tam bizde cüzdan yok diye bildiri veriyordu ki binanın dışında kıyamet kopmaya başlamıştı. Toplantı bitince cüzdanların daha iyi bakım istiyoruz diye kongrenin yapıldığı binanın önünde gösteri yapmaya geldiklerini öğrendik. Daha sonraki yıllarda Japonların da cüzamlarını özel bir sanatoryumda kilit altında tuttuklarını, adlarını değiştirdiklerini, evlenmek isteyenleri kısırlaştırdıklarını öğrenecektim. Cüzama yakalananlar bedensel acı çekmekle kalmıyor, dışlanıyor, en doğal haklarından ediliyor, özel adalarda, özel mekanlarda tecrit ediliyor, insanlık dışı davranışlara maruz kalıyorlardı. Ben de bu duruma hiç olmazsa kendi ülkemde bir sınırlama getireyim derken Sağlık Bakanlığı'yla karşı karşıya gelmiştim. Çizgimden hiç ödün vermedim. Onlara Hindistan'da, Güney Amerika'da, Afrika'da kısacası dünyanın pek çok yerinde cüzam olduğunu, bu gerçeğin o ülkeler tarafından kabul edildiğini ama hiçbirinin turizminin engellenmediğini söyledim. Gerçeği açıkça kabul etmezsek cüzamla mücadelede başarılı olamazdık. Cüzamın sonunu ancak kurulmakta olan Lepra Derneği, üniversite ve bakanlık el ele verdiğimiz takdirde getirebilirdik. Cumhuriyet'in ilk yıllarında devletin yardımıyla sıtmanın, trahomun, Frengen'in üstesinden gelmemiş miydik? Neden cüzam içinde aynı şeyi yapmıyorduk? Sonuçta Sağlık Bakanlığı ile bir protokol imzaladık ve Berem'le Savaş Derneği'nin örgütlendiği biçimde bir örgütlenmeye giderek 1976 yılında Cüzamla Savaş Derneği'ni kurduk. Unkapanı'nda bulunan Berem'le Savaş Derneği'ne ait bir dispanseri Cüzamla Savaş dispanserine dönüştürdük. Ben öğleden sonralarımı bu dispanserde değerlendirmeye başlamıştım. Cüzamlı hastalar arasında haber hemen duyulmuştu. Hiç hastasız kalmadık. Çeşitli etkinliklerle, kermeslerle, bilimsel ve sosyal toplantılarla para toplamaya ve hep daha çok hastaya el uzatmaya çalıştık. O günlerde sokaklarda dilenen cüzamlılar vardı. Zabıta bunları toplar, dilenciler kampına götürür, sonra da il dışına bırakırdı. Ama hepsi hemen geri dönerdi. Biz onları tek tek topluyor, kayıt altına alıyor, tedavilerini yapıyor, ilerlemiş vakaları hastaneye kaldırıyorduk. Hastane bazen yataklar yetişmiyor, bir yatağa iki hasta yatırdığımız oluyordu. Yer sıkıntısı çekiyorduk ama benim Bakırköy'deki cüzam pavyonlarını henüz hastaneye çevirme cesaretim yoktu. Dispanserdeki çalışmalarım sürerken İstanbul Tıp Fakültesi dekanımız Güngör Ertem bize fakültede bir de lepra araştırma ve uygulama merkezi kurmayı önerdi. İşim başımdan aşkındı ama böyle bir teklife hayır denebilir miydi? Yıllardır hayalini kurduğum bir çalışmaydı bu. Elbette kabul ettim. 1977 yılından itibaren dernek, dispanser ve merkez olarak lepra çalışmalarında birkaç koldan ilerlemeye başladık. Hayatım cüzamların oluşturduğu bir kısır döngüde geçmeye başlamıştı. Aslında bundan hiç gocunmuyordum. Birkaç işi birden götürmeye ne zamandır alışıktım. Sabahları derslere giriyor, öğrencilerle ilgileniyor, vizite çıkıp bir sürü hastaya bakıyordum. Öğleden sonraları dispanserimize koşup oradaki hastalarla meşgul oluyordum. Ayrıca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki lepra pavyonunda yatan hastalar da vardı. Hani öğrencilik yıllarında kanıma girip bir türlü aklından çıkmayan hastalar. Ara sıra da oradaki lepra pavyonlarına gidip onların durumlarını kontrol ediyordum. Bir ilgi alanım daha vardı. Öğrencilik yıllarından beri laboratuvar çalışmasını çok severdim. Bir mikroskobun başına oturmaya göreyim. Saatlerce kalkamazdım yerimden. Londra'daki stajım sırasında histopatoloji öğrenmiştim. Osman ve Nevzat hocalarım da histopatolojiyi vaktiyle aynı hastanede öğrenmişler ve Çapa'da uygulamaya koymuşlardı. Nevzat hocadan sonra ihmal edilmeye başlayan bu konuya Profesör Melih Tahsinoğlu ile birlikte yeniden el atıp çalışmaya başlamıştık. Böylece laboratuvarda çok vakit geçirmeye başladım. Artık zamanım tamamen bana aitti ya, canım ne isterse yapabiliyordum. Bazı geceler geç vakitlere kadar mikroskop başında oturuyor, notlar çıkarıyor, çalışıyordum. İşte o günlerin birinde dikkatimi biyolojik alandan toplumsal alana çeken bir olay oldu. İşimiz gereği genel ev kadınları ve fuhuşa karışmış insanlarla sık karşılaşırdık. Bizi en korkutan hastalık frengiydi. İnsandan insana seks yoluyla bulaşan ve penisilin iğneleri hemen tedavi edilmezse kötü neticeler veren bu hastalığı tespit etmek çok önemliydi. Bir gün karşıma karakolda polisten yediği dayaktan haşat olmuş bir hayat kadını getirdiler. Kadını muayene ettim, polisin de tahmin ettiği gibi frengi mikrobu taşıyordu. Ona tedavisi için gerekli ilaçları verdikten sonra kimlerle ilişkide bulunduğunu sordum. Hiçbir soruma yanıt vermek istemedi. Hala korkudan tir tir titriyordu. Tek söylediği çocukları olduğu, onlara bakmak için bu yola düştüğüydü. Ben ise tedavi edebilmek amacıyla hastalığı bulaştırdığı kişilerin peşindeydim. O insanları tedaviye almazsak onlar hastalığı evlerinde kendi eşlerine veya diğer ilişkiye girecekleri kişilere bulaştıracaklar ve zincir uzamaya devam edecekti. Kadını sakinleştirip ona bir çay ikram ettikten sonra koyu bir sohbete koyuldum. Hayatın zorluklarından, benim de çocuklarımı yetiştirebilmek için çok çalışmak zorunda kaldığımdan. Fakat ne mutlu bana ki bir mesleğim olduğu için para kazanmak adına fuhuşa başvurmama gerek kalmadığından, çocukların anaları için ne kadar değerli olduklarını bildiğimden, onun yapmakta olduğu işin nedenini anlayabildiğimden samimiyetle söz ettim. Yarım saate yakın bir süre sonra benim gözlerinde yaşlar vardı, zavallı kadın ise hüngür hüngür ağlıyordu. Kadın kadına sıcak bir iletişim kurmuştuk. İsterse ona çalışabileceği bir iş bulma vaadinde bile bulundum. Kadının güvenini kazanınca bu sefer ona frengi hastalığı ile ilgili çok basit bilgileri aktardım. Hastalık zamanında yakalanırsa birkaç penisilin iğnesiyle önlenebiliyordu. Fakat çok bulaşıcı olduğu için pek çok masum insan farkına bile varmadan hastalığa yakalanıyor ve tedavinin artık mümkün olamayacağı evrelere geliyorlardı. Üstelik hastalığı başkalarına da bulaştıra. Uğruna fuhuş yaptığı çocuklarının da bir gün kurban olma ihtimalleri vardı. Bulaştırdığı kişilerin adını verirse biz onları gizlice bulacak, tedavilerini yapacaktık. Kimse adlarını onun verdiğini bilmeyecekti. Bir kere daha düşünmez miydi? O da bir insandı. Üstelik iyi bir insandı. İlişkide bulunduğu kişilerin adlarını verdi. Ben de bu isimleri gereken mercilere bildirdim. Bana gelince bu kadıncağıza hakikaten bir iş ayarlamaya çalıştım. İşlediği dantelleri bulunduğumuz semt pazarında bir pazarcının satmasını sağladım. Fuhuştan vazgeçti mi bilmiyorum ama frengi konusunda iyice bilgilendiğini ve duyarlılık kazandığını emindim. Bu olay bana ders oldu. Olayı hep polisiye boyutuyla baktığımız ve insan unsurunu gözden kaçırdığımız için frengiyle mücadelede başarılı olamıyorduk. İnsanlara insanca yaklaşamadığımız, insanca sorgulayamadığımız için dört iğneyle tedavisi mümkün bir hastalığın bulaşma zincirini bir türlü kıramıyorduk. 80'li yılların başındaydık. Tedavi ettiğim hastalıkların toplumsal boyutunu yerinde öğrenmek ve faydalı olabilmek için genel evler ve fahişelerle ilgili bir çalışma yapmaya karar verdim. İyi ki vermişim bu kararı. Genel evleri incelemeye başlayınca o güne dek küçümsediğim, ayıpladığım bu çevreyi, yani sermayeleri, mamaları, eşcinselleri ve travestileri yakından tanıdım. Bu insanların acılı dünyasına girince aslında ne kadar pırıl pırıl ve iyi yürekli kişiler olduklarını gördüm. Hepsi damgalanmış ve dışlanmış olmanın ağır yükünü taşıyorlardı. Hele de eşcinseller ve travestiler, değer yargıları oturmamış bir ülkede yalnızca farklı oldukları için aklı hayale gelmeyen eziyetlere duçar oluyorlardı. Genel evlerde, sokaklarda, karakollarda dövülüyor, taciz ediliyorlardı. Bir keresinde emniyette yaptığımız bir toplantıda bir resmi görevli, "Hocam," demişti, "bunlar toplumun yüz karası. Hepsinin halktan uzakta, ormanda yaşaması lazım. Ne yaparlarsa yapsınlar, defolup gitsinler." Ben bu adamın yarım saatten beri eşcinselliğin bir yaratılış durumu olduğunu, her insanın cinsel tercih özgürlüğüne sahip olması gerektiğini, Avrupa'da eşcinsellere nasıl davranıldığını anlatmakla meşguldüm. Hiçbir şey anlayamamıştı, algılayamamıştı. Bu duruma düşmelerinin gerçeğini görmeye gönlünü kapatmıştı. İşte biz de böylece olduğumuz yerde saymaya mecburduk ne yazık. Oysa ülkemizde bu konuda müthiş trajediler yaşanıyordu. Genç çocuklar eşcinsel eğilimlerini önceden ailelerinden gizlemeye çalışıyorlardı. Aile fark edince konu komşuya, eşe dosta rezil olmamak için çocuğun üzerine gidiyorlardı. Çocuk evden kaçıyor, işinden veya okulundan kovuluyordu. Sonunda toplum tarafından da dışlanarak sokağa düşüyordu. Sokaklar en tehlikeli yerlerdi. Sokaklarda kendilerine benzeyen diğerleriyle buluşup fuhuştan başka hiçbir geçim yolu olmadığı için bu yola baş koyarak polislerden, sokak serserilerinden, hatta zaman zaman kendileriyle birlikte olan zengin adamlardan da dayak yiyerek perişan bir hayat sürmeye mahkum oluyorlardı. Polis bu sektörün bu kadar çok ve zengin müşterisi olduğu sürece fuhuşun önüne geçemeyeceğini biliyor ama hırsını çoğu zaman iki uçlu değneğin sadece yoksul ve çaresiz ucunda duran bu zavallı insanlardan çıkarıyordu. Keşke aileler eşcinsel eğilimli çocuklarına sevgiyle, anlayışla yaklaşmayı becerebilselerdi. Böyle olmanın ahlaksızlıktan değil, yaratılıştan kaynaklandığını anlayabilselerdi. Doğru yaklaşımı pek az ailede görmek mümkündü. Çocuklarının bu farklılığıyla baş eden, onları kazasız belasız yaşayabilmeleri için yönlendirenler de vardı. Ama aynı olay kendi ailelerinin dışında yaşandığında tahammül gösteremiyorlardı. Oysa gelişmiş ülkelerde insanlar bir diğerinin cinsel tercihinin ne olduğuna karışmamayı zor da olsa öğreniyordu. Bir eşcinsel ancak cinsiyet değiştirmeye kalkarsa hekimler, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları devreye giriyor. O kişiyi bir ekibin kontrolünden geçiriyor, fizyolojik ve ruhsal açıdan inceliyor ve gerekirse ameliyatına izin veriyordu. Ameliyat sonrasında da bu kişinin yaşamla uyumu bozulmasın diye gayret gösteriliyordu. Psikoterapi görüyor, bir işi varsa işinin devam etmesi, yakınlarını ve kendisinin yaşamında önemli değişikliklerin olmaması için çaba gösteriliyordu. Böylelikle cinsiyet değiştiren kişiler dahi ekonomik ve toplumsal açıdan bir felaket yaşamıyor, toplumdan dışlanmıyordu. Bu tür insani yaklaşımlar elbette insanın özünü önem veren toplumlarda mümkündü. Eşcinsellerin trajedisi daha düşük ölçüde fuhuş sektöründe çalışan kadınlar arasında da yaşanıyordu. Onları incelemeye alınca bu sektörün ne kadar geniş olduğunu görüp hayretler içinde kaldım. Genel evler sektörün içinde küçücük bir noktaydı sadece. Meslektaşlarımla bu konuda ayrıntılı bir bilimsel çalışma yapmaya karar verdik. İki hemşiremden biri yüksek lisans tezini Rihrevi Hastalıklar Hastanesi'nde tedavi görmüş genel ev kadınları üzerine yaptı. Diğeri serbest çalışırken yakalanıp Rihrevi Hastalıklar Hastanesi'ne götürülmüş kadınlar üzerine. Bulgular sürekli kanayan bir toplumsal yarayı işaret ediyordu. Vesikalı olsun ya da olmasın, fuhuş sektöründe çalışan kadınların %90'ı aile içinde şiddet görmüş, tecavüze uğramışlardı. Öyle büyük acılar çekmişlerdi ki insanlara karşı tamiri mümkün olmayan güvensizlikler, kırıklıklar oluşmuştu ruhlarında. Hepsi de son derece iyi yürekli, duygusal insanlardı. Romantik ve yufka yürekliydiler ama sürekli incindiklerinden etraflarına bir kabuk örmüş gibiydiler. Bir kısmının çocuğu vardı. Çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek istiyor ama onların yaptıkları işi bilmelerini istemiyorlardı. Hepsinin en azından çocuklarına dair umutları vardı. Çocuğu olmayanlar da bir gün beyaz atlı bir prensin gelip onları bu hayattan kurtaracağını ümit ederek yaşıyorlardı. Pek çok erkek onlarla dertleşmeye gidiyordu. Dertlerini dinliyor, onlara sadece seks işçiliği değil, dert ortaklığı da yapıyorlardı. Her açıdan sömürülen kadınlarımızdı onlar. Eski tapınak fahişeleri gibi sömürülmelerine izin veriyorlardı. Birçoğu dindardı. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan'da çalışmıyor, sık sık dualar ediyorlardı. Ne müthiş bir çelişkiydi bu. Hayatın aslında bir çelişkiler yumağı olduğunu yaşadıkça öğreniyordum. Cüzamlardan yola çıkmış, yüreğimi giderek başka nedenlerle de dışlanmış insanları açmaya başlamıştım. İnsanların sadece fiziki acılarını değil, yürek acılarını da dindirmek için çok çalışmam, daha çok daha çok çalışmam gerekiyordu. Bir taraftan da biliyordum ki sadece benim çalışmamla hiçbir şeyin düzelebilmesi mümkün değildi. Ama ben bana düşeni elimden geldiğince yapmalıydım. Ben etkileyebildiklerimi etkilerdim, onlar da başkalarını etkilerdi. Böyle böyle bir yerlere varabilirdik. Örneğin fuhuş sektöründe çalışan insanların sigortalanması, her birinin düzenli olarak doktorlara bağlanması için mutlaka girişimlerde bulunmalıydım. Her insanın cinsel özgürlüğü var mıydı? Vardı. Her insan kendi bedeninden sorumlu muydu? Evet. Ama hiçbir insanın kendi bedenindeki hastalığı bir başkasına bulaştırmaya hakkı yoktu. O halde bu sektörde doktor kontrolü şarttı. Genel evlerin dışında çalışanlar da sigortalanırlarsa, her istediklerinde ulaşabilecekleri bir doktor sağlanırsa hastalık taşıyıcı olmaları sona ererdi. Ererdi'de yetkililer böyle düşünmüyorlardı. O halde kolları sıvayacaktım. Güneş umuttan şimdi doğar. Sayfa 228-231. Yapacaklarım fuhuş sektörüyle bitmiyordu elbette. Ayrıca Bakırköy'deki lepra pavyonlarını ayrı bir hastane haline getirmek için de bir şeyler yapmak lazımdı. 70'li yıllarda bakanlar ikide bir değişikliği için her yeni sağlık bakanına konuyu sil baştan anlatmak gerekiyordu. Diğer meslektaşlarıma da danışarak bir protokol hazırlamıştım. Bakanlar değiştikçe kolumun altında protokol dosyası yeni atanan bakanla görüşmek üzere Sağlık Bakanlığı'nda arıza indam ediyordum. Ben pes etmiyordum ama hiçbir şey değişmiyordu. Hiçbir şey yürümüyordu. Tam bir müsteşarla nihayet anlaşıyor, imza aşamasına geliyordum ki sabah uyanıyordum, yine değişiklik olmuş. Benim anlaştığım adam gitmiş, yerine başka biri gelmiş. Aynı yıllarda Elazığ'daki Cüzem Hastanesi'yle de ilgilenmeye başlamıştım. Oranın da hali haraptı ve düzeltilmesi gerekiyordu. Bir dönem hemen her ayın bir hafta sonunu Elazığ'da geçirmiştim. Ankara'da da Ankara Tıp Fakültesi'ne bağlı bir cüzem merkezi vardı. Ankara merkezi daha çok istatistik üzerine çalışıyordu. Biz İstanbullular ise bütün ülkede ve ayrıca yurt dışıyla da ilişkili uluslararası bir çalışma yapmak istiyorduk. Bir gün zamanın Sağlık Bakanı'nın Bakırköy Hastanesi'ni ziyaret edeceğini duyduk. Müthiş bir fırsat ayağımıza geliyordu. Ben soluğu başhekim Yıldırım Aktuna'nın yanında aldım. Acaba Sayın Aktuna bakan ziyarete geldiğinde onu lepra pavyonlarını gezmeye ikna edebilir miydi? Aktuna'nın yüz ifadesini görünce ümitlenmemin boşa olacağını anladım. Köz köz servisime döndüm. Bakanın ziyaretinin ardından birkaç gün geçti. Sağlık Bakanlığı'ndan beni aradılar. O dönemin İsviçre Büyükelçisi bir karşılaşmalarında bakana benden söz etmiş. Bizim bir büyük kuruluşumuz Türkan Saylan'a destek veriyor. Siz kendisiyle tanıştınız mı diye sormuş. Biz Cüzamla Savaş Derneğimizi kurup çalışmalara başladığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nden tedavi ve ilaç masraflarını karşılayabilmek için yardım alıyorduk. Fakat bu hastalığın diğer hastalıklara benzemeyen bir yönü vardı. Hastalar toplumun dışına itiliyorlardı. Hastalığı tedavi ediyor ama bu itilmişliği tedavi edemiyorduk. Tedavi olan cüzamları topluma katabilmek için bir sosyal projeye ihtiyacımız vardı. İsviçre'de bulunan ve Dünya Yoksullukla Mücadele Derneği gibi çalışan Emmaüs adlı kuruluşla temasa geçmiştik. Cüzam hastaları bu çok saygın kuruluşun çalışma ve destek alanına giriyordu. Onlardan yardım almayı başardık çünkü başvurduğumuzda 5000 kayıtlı hastamız vardı ve bu rakam diğer ülkelere göre oldukça düşük bir rakamdı. Emmaüs sosyal projeler konusunda bize çok yardımcı olmuştu. Sağlık Bakanı bu bilgileri İsviçre Büyükelçisi'nden duymuş, görüşmek için beni çağırtıyordu. Bakan hastaneyi ziyaret ederken onunla görüşme fırsatı bulamamıştım ama iyi olacak hastanın doktor ayağına gelir misali Allah bana derdimi daha da etraflı anlatmam için müthiş bir fırsat yaratıyordu. Hemen Ankara'ya uçtum ve elim boş dönmedim. Bakırköy Hastanesi'ndeki lepra pavyonlarının çalışma protokolünü sonunda imzalatabilmiştim. İstanbul'a varınca doğru hastaneye koştum ve hemen Çağlayan'ı aradım. Ankara'da ne oldu biliyor musun Çağlayan dedim. Söylesem inanmayacaksın. Bakırköy'deki cüzamlarınla ilgili iyi bir şey mi oldu anne diye sordu sezgileri güçlü oğlum. Evet, evet, nihayet çok iyi bir şey olmuştu. İmzalattığım protokol sayesinde bu hastane ilginç bir şekilde siyasetçilerin hiç karışmadığı bir hastane olarak kalacak, mucizeler yaratacak, ben de orada 21 yıl başhekimlik yapacaktım. Cüzamlara yardım etmenin yolu sadece onların hastalıklarını tedavi etmekten geçmiyordu. Toplumun dışına atılmış, insanların yanına yaklaşmaya korktuğu bu zavallı kader kurbanlarının çevreleri tarafından kabul görmelerinde vazife edinmiştim. İyileşip çıkanlara iş bulmak, aileleriyle, çocuklarıyla ilgilenmek de bir yerde tedavinin devamı gibiydi bence. Bu yüzden önce kalktım, hastanenin bulunduğu Bakırköy'ün en büyük caminin imamına gittim. Adamdan bir randevu istedim. Şaşırdı. Ölünüz mü var diye sordu. Hocam dedim. Ölüm yok ama yaşarken ölü yerine konan sürüyle hastam var. Bana bir saatinizi ayıracak olursanız büyük sevap işlersiniz. Anlayışlı bir adamdı. Ertesi gün kalktı, hastaneye geldi. Çay ikram ettim. Çayını içerken cüzam hastalığının kolayca bulaşmadığını, tedavisinin hem mümkün hem de kolay olduğunu, hastaların dışlandıkları için çok acı çektiklerini, artık yepyeni bir çağda yaşarken onlara orta çağdaki muameleyi yapmanın yanlış olduğunu uzun uzun anlattım. "Bana bunları niçin anlatıyorsunuz doktor hanım?" dedi. "Hocam," dedim, "siz her cuma vaaz veriyorsunuz. Cemaatinizde benden dinledikleriniz ışığında bir şeyler söyleyin. Bize vaaz konuları merkezden verilir. Olsun, vaaz bitince sohbet havasında da anlatabilirsiniz. Burayı yepyeni bir anlayış getirmeye çalışıyorum. Cüzamlılar da hepimiz gibi Allah'ın kulu. Onlara belki varlıklı birkaç hayırsever yardım eli uzatmak ister. İyileştikten sonra çalışabilmeleri için bazı şeyler öğretebiliriz. Kadınlara dikiş, erkeklere tamir işleri gibi. Bütün bunlar akçeli işler. Dikiş makinesi de parayla alınıyor, öğretmen de parayla tutuluyor. Yardım eden çıkmasa da en azından insanlar bilinçlenir. Bunlardan bucak bucak kaçmazlar. Gelin benimle koğuşu birlikte dolaşalım. Siz de görün ne iyi ama ne çaresiz insanlar olduklarını." Birlikte koğuşa gittik. Ben yatakların arasında dolaşıyorum, hatırlarını soruyorum, kimine sarılıyorum, kimini okşuyorum, kimiyle öpüşüyorum. İmam peşimden geliyor, hastaları başıyla selamlayarak. Hasta turumuz bitti, koğuştan çıktık, hastanenin kapısına doğru yürümeye başladık. "O uzun saçlı kızla şişman kadını öptünüz," dedi imam. "Hiç korkmadınız mı doktor hanım?" "Hiç korkmadım, çünkü bulaşmayacağını biliyorum. İşte siz de gördünüz. Kendimi niye tehlikeye atayım? Ama müsaade edin, size veda etmeden ellerimi yıkayayım. Çünkü sizin içinizde hala bir şüphe kalmış." "Estağfurullah," dedi, ama lavaboya gidip elimi yıkamama mani olmadı. Kapının önünde elini sıktım. "Her zaman beklerim," dedim. "Komşu sayılırız. Bir derdiniz olursa hiç çekinmeden gelin." İmam teşekkür edip gitti. Onu etkileyip etkilemediğimi anlayamamıştım. 10 gün sonra haber yollattı. Cuma vaazından sonra istediklerini söyleyeceğim diye. Gerçekten de imamın konuşmasının ardından çok yardım yağdı hastanemize. Yemek getirenler bile oldu. Bizim hastalarda imama teşekkür için bir hırka, bir de tığ işi takki örüp yolladılar. Böylece bakanlıktan hiçbir şey talep etmeden kendi yağımızda kavrulmaya başlamıştık ama her yaptığımız işten bakanlığı mutlaka haberdar ediyorduk. Böylece onlar da Dünya Sağlık Örgütü'ne rapor veriyorlardı. İlk kez ulusal web programını hastanede yürütmeye başlamıştık. Doktor Mustafa Sütlaş bir bilgisayar programıyla donanımlı bir dokümantasyon hazırladı. Bize başvuran hastalarımızı ilk geldikleri günden itibaren takip alıyorduk. Hastalığın seyrini ve neler başarmış olduğumuzu bir düğmeye basarak ekranda görebiliyorduk. Oysa eskiden hastalar kendileri gelir, yerlerine yerleşirlerdi. Sabah bir de bakardık, gece 3 hasta gelmiş, bir yatağa girmiş yatıyorlar. "Siz nereden çıktınız?" diye sorardık. "Kış geldi, biz de sokaklarda kalmamak için kalmaya geldik," derlerdi. Kış aylarında 50 yataklı koğuşa 100 kişi doluştukları olurdu. Yemekleri beğenmez, kendileri yaparlardı. Akıl almaz bir çay takıntıları vardı. Her biri çayını ayrı yapardı. Kahvaltı dışında 3-5 kere çay yapmak yetmiyordu. Her an çay içmek istiyorlardı. Devletin verdiği bütçeyle hastalara kahvaltı dışında bir kere bile çay vermek zorken bu hale çareler aramış, sonunda Çaykur'dan çay bağışı almayı başarmıştık. Zor insanlardı cüzamlar. Kan davaları, düşmanlıkları bitmezdi. Kimileri birbirleriyle aynı koğuşta, aynı odada yatmak istemezlerdi. Aralarında çatışmaları olduğu gibi kadın erkek ilişkileri de olurdu. Aşklar, sevdalar, kıskançlıklar da yaşanırdı. Zaman içinde bütün bu düzensizlikleri düzene sokmayı başardık. Doktor sayısını değil ama hemşire sayısını artırdık. İyileşmiş hastalarımızı yetiştirip personel olarak kullanmayı akıl ettik. Üniversiteden birkaç elemanımız oldu. Bakanlık bize bir de müdür tayin edince yönetimi giderek profesyonelleştirdik. Hastanede atölyeler de kurmaya başladık. Ayakkabı atölyemizi kurduk örneğin. Paul Brandt, cüzamlı hastaların el ve ayak cerrahileri konusunda dünya çapında bir ortopedistti. Karısı da göz cerrahisinde sayılı bir uzmandı. Dünyanın neredeyse tüm lepra uzmanlarını onlar yetiştirmişlerdi. İlerlemiş cüzam vakalarında eller pençeleşir, ayaklar deforme olur. Cüzamlılar normal ayakkabıları giyemezler. Onlar için özel ayakkabılar gerekir. Biz hastane olarak Ayşe Yüksel hemşiremizi Brandt çiftinin yanına staja gönderdik. Afrika'da birlikte çalıştılar. Ayşe, lepra alanında fizyoterapi ve ayakkabı uzmanı olarak geri döndü. Hastanemizde hem fizyoterapiyi başlattı hem de bir ayakkabı atölyesi kurdu. Özel ayakkabılarımızı üretmeye başladık. Sadece kendi hastalarımızı değil, yurt dışından gelen hastalara bile ayakkabılar yaptık. Uzman hemşirelerimize yurt dışında burs buluyor, dönüşlerinde özel ünitelerimizi kuruyorduk. Gazete ilanıyla ilk hekimimize kavuştuk. Bir el cerrahisi profesörüyle anlaşıp haftada bir gün bizi ziyaret etmesini sağladık. Daha sonra da İsviçrelilerin katkısıyla hastanede bir mikro cerrahi ünitesi kurduk. Ayrıca göz kürsüsünden de bir doktorla anlaşmıştık. Haftada bir hastalarımızın gözlerini kontrol ediyorduk. Çünkü bu mehnus hastalık gözü de fena vuruyor, körlüğe neden oluyordu. Zaman içinde grubumuza birer psikolog, dahiliyeci ve diş hekimini katmayı da başardık. Diş hekimleri cüzamların ağızlarını ellerini sokmaktan kaçındıkları için kendi diş protez laboratuvarımızı da kurmuştuk. Bununla da yetinmedik. Sosyal hizmetler merkezimizi kurduk. 5 becerikli hemşiremize her hasta için ayrı bir yol projesi geliştirmesi görevini verdik. Hemşireler çamaşırhanemizi ve pansumanhanemizi kurdular. Hastalara pansuman yapmayı öğrettiler. Cüzamda yaraları sık temizlemek gerektiğinden pansuman çok önemliydi. Eski hastalarımızdan 2 kişiyi pansuman hemşiresi olarak yetiştirdik. Bu şekilde hastaları tekrar topluma kazandırmak mümkün oluyordu. Tüm bu projeleri gerçekleştirebilmek için para kazanmamız da gerekiyordu. Lyons, Rotary gibi derneklerin çok yardımını görüyorduk. Bir ara Beymen bile komşunu ikna et adıyla bir kampanya yapmıştı bizim için. Alman Başkonsolosluğu ise bize 10 tane dikiş makinesi vermişti. Bu makinelerle bir dikiş atölyesi daha kurduk ve iş aramaya başladık. Hastanelere nevresimler diktik. Sonra bir iş alanı daha açıldı önümüze. Duyduk ki sigara filtrelerinin fazlası atılırmış. Gittik, bu lif lif ayrılan sentetik malzemeyi bedava alıp getirdik hastaneye. Döktük ortaya, bütün doktorlar, hemşireler, hastalar ellerimizle dittik filtreleri. Kabartıp yastık yaptık. Bu yastıklardan çok para kazandık. Kabataşı Erkek Lisesi'nin girişinde bir ikinci el giysi satış yeri kurduk. Uzun süre orada satış yaptık. Sonra vazgeçtik. Çünkü akçeli işleri idare etmek zordu. Hastalar için de bir işletme kurmuş. Bu işletmede çalışanları sigortalamıştık. Bazı marifetli hastalar için halk eğitimden el sanatları hocası istemiştik. Hastalar el sanatlarını öğrenip üretiyorlar, sonra sergiler açıyorlar, satıştan para kazanıyorlardı. Okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma kursları açtığımız gibi okur yazar olanları İngilizce bilgisayar, dikiş kurslarına gönderiyorduk. Kısacası bizim hastanede hastalar hem tedavi görüyorlar hem de çıktıklarında onlara para kazandırabilecek bir beceri sahibi oluyorlardı. Hemşirelerimizin ve çalışanlarımızın küçük çocuklarını oyalamak için kurduğumuz kreşte bir çocuk bahçesi de yapmıştık. Bahçe işlerini anlayan bir hastamız bahçıvanlığı üstlenmiş, bahçeyi çiçeklerle, meyve ağaçlarıyla donatmıştı. Tüm bu işleri kotarırken sabah erkenden çapaya gidiyor, akşam geç saatlere kadar çalışıyor, öğlen tatilinde yemeğe çıkmıyor, o saatleri de lepra hastanesine ayırıyordum. Bir gün lepra hastanesinin bütan gaz tüpü bitmiş. Ben tüpçüden aldığım dolu tüpü arabanın arkasına yatırmış hastaneye götürürken çapanın bahçesinde bir arkadaşıma rastlamıştım. Bana birlikte öğlen yemeğine çıkmayı teklif edince tüpü göstermiş, acelem var, hastaneye tüpü götüreceğim demiştim. Ertesi gün telefon edip bana rastlamaktan ne kadar rahatsız olduğunu anlatmıştı. O ağız tadıyla yemeğini yiyip özel muayenehanesine giderken ben maaş dahi almadığım hastaneye tüp taşıyordum. Güneş umuttan şimdi doğar, sayfa 204-205. İnanın hiç gocunmadan yapıyordum bu işleri. Akşam yatağıma yattığımda o gün bir hastaya daha umut verebilmişsem, onu hayata katabilmişsem rahat ve mutlu bir uykuya dalıyordum. Zaten huzurlu ve mutlu olmamam için bir neden yoktu. Son derece iyi şartlarda çalışıyordum bir süreden beri. Dekanımız Cemalettin Öner Hoca nazik ve iyimser bir insandı. Dekanlığı esnasında ondan manevi destek görmek bana çok iyi gelmişti. Yapmak istediklerimi olumlu karşılamasının, beni dinlemeye vakit ayırmasının önerilerimi geliştirmemde çok katkısı olmuştu. Zaten bizim hastane protokolünde fakülte dekanı olarak o imzalamıştı. 1981 yılında bir gün odama geldi, masamın karşısındaki koltuğa oturdu ve dermatoloji ana bilim dalı başkanlığını size veriyorum diyiverdi. Aman hocam, beni onurlandınız, çok teşekkür ederim ama ben çok fazla yerde çalışıyorum, hem merkez müdürüyüm hem hastanenin başhekimiyim. Siz de biliyorsunuz projeler üretmek zorundayım ve ayrıca bir sürü hastam var. Bunların hepsinin altından nasıl kalkarım? Bu bana çok fazla gelir diye itiraz ettim. Cemalettin Hoca ayağa kalktı, kapının yanına gidip durdu. Yaparsınız, yaparsınız dedi. İtiraz kabul etmiyorum efendim. Fırladı gitti, arkasından ağzım açık baka kaldım. 5 yıldır yapmakta olduklarımın yanı sıra bir de ana bilim dalı başkanlığı yapacaktım bundan böyle. 10. ayrımın sonu, sayfa 211.